Ayrım 12. Ama 883. gece olunca demiş ki, ertesi gün seyisler Şah'ın oğlunun atlarını sulamak üzere yalağa getirmiş ama şehzadenin atlarından hiçbiri yalağa yanaşmak istememiş. Hepsi birden irkilip burun delikleri genişlemiş ve şiddetle soluyarak geri çekilmiş. Çünkü suyun dibinde parıldayan ve ışıltılar saçan bir şey görmüş bulunuyorlarmış. Seyisler yeniden onları suya yanaştırmışlar ve ısrarla ıslık çalarak su içirmek istemişler. Ama onları ikna edememişler. Atlar şaha kalkıp çifte atarak dizginlerini zorluyorlarmış. O zaman seyisler yalağın yanına gitmiş ve orada genç kızın ayak bileğinden düşürmüş olduğu halhalı görmüşler. Şahın oğlu adeti gereğince atlarına bakım ve tımar sağlanırken yanlarında bulunmaktayken seyislerin kendisine getirdiği elmas halhalı incelemiş ve onu sarabileceği ayak bileğinin inceliğine şaşakalmış. Ve kendi kendine başım üzerine yemin ederim ki böylesine bir halhalın kavrayacağı hiçbir ayak bileği yoktur diye düşünmüş. Ve onu elinde her yana evirip çevirerek taşların en küçüğünün bile şah babasının tacındaki bütün mücevherlerden daha değerli olduğunu kabul etmiş. Kendi kendine vallahi bu denli büyüleyici bir ayak bileğinin ve halhalın sahibi olan kişiyi eşim olarak almam gerek demiş. O saat ve o anda gidip babasını uyandırmış ve halhalı ona göstererek ben bunca büyüleyici olan bu ayak bileğinin ve bu halhalın sahibini eşim olarak almak isterdim demiş. Şah da ona oğlum bunda hiçbir uygunsuzluk yok ama bu işe annen karışır. Senin gidip onunla konuşman gerek. Çünkü bu işi ben bilmem o bilir diye yanıt vermiş. Şah'ın oğlu da gidip annesini bulmuş ve ona halhalı göstererek ve işi anlatarak yüreğimin bağlandığı bunca büyüleyici bir ayak bileğinin sahibiyle beni sen evlendirirsin. Çünkü babam bu işi kendisinin değil senin bildiğini söyledi demiş. Annesi de ona işittim ve itaat ettim yanıtını vermiş. Ve iki ayağın üzerinde dinelerek nedimelerini çağırmış ve onlarla birlikte halhalın sahibini aramaya çıkmış. Bütün kadınların ve bütün genç kızların ayaklarında halhalı deneyerek kentin tüm evlerini dolaşmışlar ve tüm haremlere girmişler. Ama tüm ayaklar halhalın darlığına göre çok büyük bulunmuş. 15 günlük nafile bir arayıştan ve denemeden sonra 3 kız kardeşin evine ulaşmışlar. Ana Sultan kendi elleriyle elmas bileziği 3 kızın ayağına deneyip küçük kızın ayağına harika bir şekilde uyduğunu görerek bir sevinç feryadı koparmış. Ana Sultan genç kızı öpmüş. Öteki kadınlar da aynı şekilde kızı öpmekte sultanlarını izlemişler ve kızı elinden tutup saraya götürmüşler. Orada Şah'ın oğlu ile evlilikleri hemen kararlaştırılmış. Hemen 40 gün 40 gece sürecek düğün hazırlıklarına başlanmış. Böylece sonuncu gün genç kız hamama götürüldükten sonra kızın sevincini paylaşanlar ve nedime olarak görev versinler diye saraya çağrılan kız kardeşleri kendisini giydirip saçını taramışlar. Kendisine gösterdikleri sevecenliğe güvenerek küçük kız küçük kaymak taşı saksının sırrını ve erdemlerini onlara anlatmış. Onların da sihirli saksı aracılığıyla hiçbir şah ya da sultan kızının süslenemeyeceği şekilde yeni gelini süslemek için gerekli tüm giysileri, tüm süs eşyalarını ve mücevherleri sağlamaları güç olmamış. Kızın tuvaletini bitirince güzel saçlarının üstüne sorguç şeklinde büyük elmas iğneler yerleştirmişler. Oysa sonuncu iğne daha yerine yerleştirilir yerleştirilmez genç gelin tepelikli bir kumru haline dönüşmüş ve kanat çırparak sarayın penceresinden uçup gitmiş. Çünkü kız kardeşlerinin saçlarının arasına soktukları iğneler genç kızları kumrulara dönüştüren güçle donanmış bulunuyormuş. İki kız kardeşin kıskançlığı o büyük kaymak taşı saksıdan onlara bu iğneleri istetmiş bulunuyormuş. İki kız kardeş de Şah'ın oğluna gerçeği anlatmaktan sakınmışlar. Ve ona sadece kız kardeşlerinin bir an için dışarı çıktığını ve bir daha da geri dönmediğini söylemişler. Şah'ın oğlu da onun yeniden ortaya çıkmadığını görerek tüm kentte ve tüm ülkede onu arattırmış. Ama bu aramalar bir sonuca ulaşmamış. Kızın ortadan yok oluşu onu acılara boğmuş, eritip tüketmiş. İşte aşkın eritip tükettiği kederli şehzadenin durumu böyleymiş. Kumru'ya gelince... Her sabah ve her akşam gelip genç kocasının penceresinin üzerine konar ve uzun uzadıya kederli bir sesle dem çeker dururmuş. Şah'ın oğlu da onun kuğuldamalarının kendi hüznüne yanıt verir gibi olduğunu anlamış ve onu büyük bir aşkla sevmiş. Bir gün kuşun kaçmadığını görerek elini uzatıp onu yakalamış. Kuş da ellerinde çırpınmaya ve hazin kuğultusunu sürdürerek silkinmeye başlamış. Şehzade onu tatlı tatlı okşamaya, tüylerini sıvazlamaya ve başını kaşımaya başlamış. İşte böylece başını kaşıyıp dururken parmaklarının altında iğne başları gibi bazı küçük sert cisimler hissetmiş. Onları birbiri ardından yavaşça çekmiş. Sonuncu iğneyi de çekince kumru silkinmiş ve yeniden genç kız olmuş. İkisi birlikte zevkler, mutluluklar ve refah içinde yaşamış. İki kötü kız kardeş de kıskançlıklarından ve kan boğmasından ölmüş. Tanrı da sevgililere kendi ana babaları kadar güzel birçok çocuk vermiş. Şehrazat aynı gece şu öyküyü de anlatmış. Şah kızı ile tekenin öyküsü. Anlatılanlar arasında anlatılır ki Hint'in bir kentinde Tanrı'nın keremi sayesinde aylar kadar güzel, her yanıyla mükemmel ve seyreden gözler için bir zevk oluşturan üç kızı olan bir sultan varmış. Onları son derecede seven sultan babaları ergenlik çağına ulaştıklarında onların değerlerini bilecek ve onları mutlu kılacak kocalar bulmak istemiş. Bu maksatla eşi ana sultanı çağırmış ve ona işte babalarının sevgilileri olan üç kızımız. Ergenlik çağına ulaştı. Ağaç baharındayken kurumayı hak etmeden güzel meyvelerin habercisi çiçeklerle donanmalıdır. Bundan dolayı kızlarımız için bizi mutlu kılacak kocalar bulmalıyız demiş. Hanımım sultan da ona fikrin çok mükemmel demiş. Aralarında bu maksada ulaşmak için en iyi çareleri tartıştıktan sonra tellallarla ülkenin her yanında üç sultanın evlenme yaşının geldiğini ve tüm emirlerin ve soylu kişilerin oğullarının olsun, sıradan sade yurttaşların olsun belli bir günde sarayın pencerelerinin altında bulunmasının duyurulmasına karar vermişler. Çünkü ana sultan kocasına evlilikte mutluluk ne zenginliğe ne de doğuştan soyluluğa bağlıdır. Sadece güçlüler güçlüsünün hükmüne bağlıdır. Böyle olunca kızlarımızın kocaları olarak seçilecek kimseleri bahtın hükmüne bırakalım. Bundan dolayı kızlar seçme günü gelince onlarla evlenmek isteyenlerin oluşturduğu kalabalık üzerine mendil alsınlar. Üç mendilin üzerlerine düşeceği kişiler üç kızımızın kocaları olsunlar demiş. Şah da harika bir fikir diyerek bunu yanıtlamış ve de öyle olmuş. Böylece tellalların ilan ettiği gün gelip de sarayın ayak ucunda uzayan meydan kızlarla evlenmek isteyenlerle dolunca pencere açılmış. Bir ay kadar güzel olan Şah'ın büyük kızı elinde mendiliyle ilk beliren olmuş. Kız mendili havaya atmış. Rüzgar onu alıp götürmüş, parlak ve yakışıklı bir emir dışına düşürmüş. Bunu izleyerek Şah'ın yine bir ay kadar güzel ikinci kızı pencerede görülmüş ve attığı mendil ilki kadar güzel ve hoş olan bir şehzadenin başına düşmüş. Hint sultanının üçüncü kızı da mendili kalabalığa fırlatmış. Mendil havada dönüp dolaşmış ve bir an hareketsiz kalmış. Sonra da gidip taliplerin arasında bulunan bir tekenin boynuzlarına takılmış. Ama Şah mendilin başına düşeceği herhangi bir seyirciye kızını vereceğini vaat ettiği halde bu ilk deneyi hiç olmamış gibi saymış ve yeniden başlatmış. Genç sultan da mendilini yeniden havaya fırlatmış. Mendil de bir dolanıp bir de durduktan sonra doğruca aynı tekenin boynuzlarına inip orada takılı kalmış. Sultan da öfkenin sınırına ulaşarak talihin bu ikinci seçiminde olmamış saymış ve kızına deneyin tekrarını buyurmuş. Mendil de havada birkaç kez dönüp dolaştıktan sonra üçüncü kez doğruca tekenin boynuzlarına düşmüş. Aslının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 884. gece olunca demiş ki, Mendil de havada birkaç kez dönüp dolaştıktan sonra üçüncü kez doğruca tekenin boynuzlarına düşmüş. Bunu görünce genç kızın babası sultanın son kertede canı sıkılmış ve yo vallahi, onun iğrenç bir tekenin karısı olduğunu göreceğimi, sarayda yaşlandığını görmeyi yeğlerim diye haykırmış. Ama babasının bu sözlerini duyan genç kız ağlamaya başlamış ve gözyaşları alabildiğince yanaklarını ıslatmış. Sonra iki hıçkırık arasında, madem ki benim bahtım budur, niye onun yerine gelmesini istemiyorsun babacığım? Niye benimle bahtım arasına giriyorsun? Bilmez misin ki her yaratık bahtını boynuna asılmış olarak taşır? Eğer benim bahtım da bu tekeye bağlıysa neden onun eşi olmamı engelliyorsun diye sözünü bağlamış. Öte yandan iki kız kardeş de kendi bakımlarından en güzelleri ve en gençleri olduğu için gizlice onu çok kıskandıklarından babasına karşı çıkmalarında onunla birleşmişler. Çünkü onun tekeyle evlenmesinin yerine gelmesi dileklerin ötesinde onlara intikam sağlayacakmış. Üçü birden birleşerek öylesine ısrar etmişler ki sultan babaları sonunda bu garip ve olağanüstü evliliğe rıza göstermiş. Hemen üç sultanın düğünlerinin istenen bütün görkemlilikle ve adet olunmuş merasime göre yapılması buyruğu verilmiş. Bütün kent 40 gün 40 gece boyunca ışıklandırılıp bayraklarla donatılmış. Bu süre içinde büyük şenlikler yapılmış ve güzel şölenler verilmiş. Raks edilmiş, şarkı söylenmiş ve hokkabazlık oyunları yapılmış. Tüm yüreklerde neşenin hükmetmesi için şenlikler hiç kesilmemiş ve eğer çağrılılardan her biri bir sultanın kızı ile görünümü tekeler içinde en korkuncu olan bir tekenin birleşmesinin sonucu konusunda zihinleri yormasa keyifler noksansız olacakmış. Gerdek gecesine yol açan bu günlerde sultanla karısı ve de vezirle öteki saygın kişilerin eşleri, genç kızı nefret veren kokusu, alevli gözleri ve korkunç aletiyle bu hayvanla gerdeğe girmemesi için onu düşüncesinden caydırmak üzere çok çene yormuşlar. Ama kız onların hepsine her seferinde herkes boynunda asılı talihini yaşır. Eğer benimki de bir tekenin karısı olmaksa kimse buna karşı koyamaz diyerek yanıt vermiş. Böylece gerdeğe girecekleri gece gelince küçük sultanı ablalarıyla birlikte hamama götürmüşler. Sonra sultanların hepsi süslenip püslenmişler ve her birinin saçları yapılmış. Ve de her birinin kendilerini ayrılmış gerdek odalarına götürmüşler. Bahtın yazgısına göre her bir sultanın yanına nasipleri olan kocalarını sokmuşlar. Ve iki büyük kız kardeşleri için olan olmuş. Ama küçük sultanla kocası tekeye gelince şöyle olmuş. Teke genç kızın odasına sokulunca ve kapı ikisinin üzerine kapanınca karısının önünde yeri öperek saygı duruşunda bulunmuş. Sonra birdenbire silkinerek teke derisini sırtından atmış ve Harut melek gibi güzel bir delikanlıya dönmüş. Genç kıza yaklaşarak iki gözünün arasından, sonra çenesinden, sonra boynundan, sonra da hemen her yanından öpmüş ve ona "Ey ruhların hayatı, benim kim olduğumu hiç sormaya kalkma. Sadece bil ki ben senin sultan babandan da, kız kardeşlerinin kocaları olan amca oğullarından da daha güçlü ve zengin bir kişiyim. Çok zaman var ki aşkın yüreğimde yer etmişti. Şimdi de yanına gelmekten kendimi alamadım. Beni kendi beğenine uygun görürsen ve beni koca olarak tanımak istersen bana tek bir vaatte bulunman yeterlidir," demiş. Genç kız da delikanlıyı tam anlamıyla kendine uygun ve zevkine denk bularak, "Sana yapmamı zorunlu gördüğüm bu vaat nedir? Onu bana söyle. Ne denli güç olursa olsun gözlerinin nuruna yerine getireyim," diye yanıt vermiş. O da "Mesele basit Yasid'di. Sadece bana istediğim şekle girmek için sahip olduğum güçten hiç kimseye söz etmemeyi vaat etmeni istiyorum senden. Çünkü hiç kimsenin asla benim bazen teke bazen insan kılığına dönüştüğümü, bazen de ortadan yok olup izimin bulunmasında zorluk çekilecek bir durumum olduğunu bilinmesini istemiyorum," demiş. Genç kız da ona kesinlikle istediği şeyi vaat etmiş ve "Senin gibi yakışıklı bir kocayı yitirmektense ölmeyi yeğlerim," diye eklemiş. O zaman kuşkuda kalmak için hiçbir ciddi neden kalmadığını görerek kendilerini doğal eğilimlerinin akışına bırakmışlar. Ve büyük bir aşkla sevişmişler. Ve o geceyi dudak dudak üstünde, bacak bacak üstünde en saf zevkler ve büyüleyici dekşiş dokuşlarla kutsanmış bir gece yapmışlar. Uğraşları ve çabalarını sabah oluncaya kadar kesmemişler. O zaman delikanlı genç kızın beyaz bedeni ve ak yatağından ayrılarak ilk kez olduğu gibi boynuzları, çatal ayakları, müthiş baytaban balı, geri kalan yanıyla sakallı teke halini almış. Bütün olup bitenlerden sadece onur mendilinin üzerindeki kan lekeleri kalmış. Böylece sultanın anası adet gereğince kızından haber sormak ve kendi gözleriyle onur mendilini görmek üzere içeri girince genç kızın onurunu kanıtlayan mendil üzerinde görerek işin bitmiş olduğunu kesinlikle anlayınca şaşkınlığın sınırına ulaşmış. Kızının taptaze ve mutlu olduğunu, tekenin de halı üzerine oturmuş akıllı uslu geviş getirdiğini görmüş. Bunu görünce koşup kızın babası olan kocasını aramış. O da göreceğini görmüş ve şaşkınlığı karısından aşağı almamış. Ve de kızına "Kızım doğru mu bu?" demiş. Kız "Doğrudur babacığım," diye yanıt vermiş. Babası "Utançtan ve acıdan ölmedin öyle mi?" diye sorunca da "Vallahi kocam bunca içtenlikle ve sevimli davranmış olduğuna göre neden ölecekmişim?" demiş. Kızın annesi "Öyleyse bir şikayetin yok öyle mi?" diye sormuş. Kız da "Kesinlikle," demiş. O zaman şah da "Madem ki kocasından bir şikayeti yoktur demek ki onunla mutlu. Zaten bizim de kızımız için bütün istediğimiz şey bu değil mi?" demiş. Ve onun kocası Teke ile birlikte barış içinde yaşamaya terk etmişler. Böylece belli bir süre geçtikten sonra tahta geçiş gününü kutlamak üzere Sultan Saray'ın pencerelerinin altındaki meydanda büyük bir yarışma tertiplemiş. Bu yarışmaya iki kızının kocaları da dahil bütün soyluları davet etmiş. Tekiye gelince sultan onu çağırmamış ve yarışma başlamış. Havayı soluyan atların üstünde yarışmacılar ciritlerini atarak büyük haykırışlar koparmışlar. Hepsinin içinde sivrilenler de iki kızın kocaları olmuş. Seyirciler bunları heyecanla alkışlamaktayken meydana sırf görünüşüyle bile savaşçıların alınlarını buruşturtan gösterişli bir atlı girmiş. Zafer kazanmış iki emiri ardı ardına cirit oynamaya davet etmiş ve ciridinin ilk vuruşuyla onları silahtan soyutlamış. Ve günün galibi olarak halk tarafından alkışlanmış. Ve de genç atlı sarayın pencerelerinin altından ciridiyle sultanı selamlayarak geçerken iki genç sultan ona kin dolu bakışlarını fırlatmışlar. Ama en genç olanı onun kişiliğinde kendi kocasını tanımış. Sırrını açığa vurmamak için yüzünde buna dair hiçbir şey belli etmemişse de saçlarının arasındaki bir gülü alarak ona fırlatmış. Şahla ana sultan ve iki kız kardeşi bunu görmüşler ve onun bu hareketinden son kertede alınmışlar. İkinci günde meydanda cirit oynanmış. Yine bilinmeyen yakışıklı genç günün galibi olmuş. Yine sarayın pencerelerinin altından geçerken sultanların en genci herkesin gözü önünde saçlarından aldığı bir yasemini ona fırlatmış. Şah, ana sultan ve iki kız kardeşi bunu görüp adeta boğulur gibi olmuşlar. Şah kendi kendine, bak şu utanmaz kıza, Allah'ın belası bir tekeyle evlenip dünyamızı kararttığı yetmiyormuş gibi şimdi de bir yabancıya herkesin içinde duygularını belirtiyor diye düşünüyor. Ana sultan da ondan yana bakışlar fırlatıyormuş. İki kız kardeşi de ona bakarak dehşetle yaka silkiyorlarmış. Üçüncü günde son cirit oyununun aynı yakışıklı atlı olan galibi sarayın pencerelerinin altından geçerken tekenin karısı bu kez saçlarından bir demir hindi çiçeği alarak ona fırlatmış. Çünkü kocasının bu denli parlak bir zafer kazanması dolayısıyla kendini tutamamış. Bunu görünce sultanın öfkesi, ana sultanın nefreti ve iki kız kardeşinin hiddeti şiddetle patlamış. Ve sultanın gözleri kıpkırmızı olmuş, kulakları titremiş ve burun delikleri kabarmış. Ve ona, ah utanmaz alçak, sülaleme bir tekeyi sokmakla yetinmedin, şimdi de herkesin önünde yabancıları tahrik ediyor ve onların şehvetlerini üzerine çekiyorsun. Geber öyleyse ve bizi namussuz varlığından kurtar diye haykırmış. Ve kafasını mermer döşemeler üzerine çarpıp parçalamaya hazırlanmış. Zavallı küçük sultan da gözlerinin önünde ölümü görerek can çok değerli ve sevgili olduğundan sana gerçeği söyleyeceğim, beni bağışla sana gerçeği söyleyeceğim diye babasına haykırmış. Ve soluk almaksızın ona annesine ve kız kardeşlerine tekeyle başından geçenleri ve tekenin kim olduğunu ve nasıl bazen teke bazen insan olabildiğini anlatmış. Ve cirit oyunlarının galibi olan atlının kendi kocası olduğunu anlatmış. Sultan da sultanın eşi de sultanın kızları olan genç kızın kardeşleri de buna çok şaşırmışlar ve kızın bahtına hayran olmuşlar. İşte onların durumu böyleymiş. Tekeye gelince kaybolmuş. Artık ortada ne teke ne tekenin kokusu duyulmuş ve ne yakışıklı genç ne de yakışıklı gencin gölgesi görülmüş. Genç sultan birçok gece ve gündüz boşu boşuna bekledikten sonra artık onun bir daha görünmeyeceğini anlamış ve mahzun, kederli ve umutsuz hıçkırıklarla inlemiş. Epeyce bir zaman sürekli gözyaşları döküp eriyip biterek tüm tesellileri reddederek böylece yaşamış. Felaketini unutturmaya çalışan herkese boşuna uğraşmayın, ben yaratıkların içinde en bahtsızıyım ve kuşkusuz öleceğim diye yanıt veriyormuş. Ama ölmeden önce Tanrı'nın uzayıp giden toprakları üzerinde kendisi kadar bahtını terk ettiği ve kendisi kadar mutsuz bir kadın bulunup bulunmadığını öğrenmek istemiş. İlk gün yolculuğa çıkmaya ve geçtiği her kentte bulunan kadınları sorguya çekmeye karar vermiş. Sonra bu ilk düşünceyi terk ederek büyük harcamalarla Hint ülkesinde bir eşi daha olmayan bir hamam yaptırmaya karar vermiş. Ve tellallarla tüm yurda buraya gelip yıkanmak isteyen kadınlardan ücret alınmayacağını duyurmuş. Ama hamamdan her yararlananın Şah'ın kızına hayatlarında uğradıkları en büyük felaketi veya en büyük kederi anlatmalarını şart koşmuş. Anlatacak bir şey olmayanların da hamama girmelerine izin verilmemiş. Böylece Küçük Sultan'ın yaptırdığı hamama ülkenin tüm dertlileri, bahtın bütünlüğüyle kendilerini terk ettikleri, her çeşitten felaket geçirenler, her türden sefalete düşenler, dullar, boşanmışlar, tüm gönülden yaralılar veya şu veya bu tarzda zamanın kötülüklerinden ve yaşamın ihanetinden zarar görmüş olanlar üşüşmüşler. Bunların her biri yıkanmadan önce Şah'ın kızına yaşamlarında kendilerine en hüzün veren şeyin ne olduğunu anlatmış. İçlerinde kocalarından yedikleri dayakları anlatanlar varmış. Dulluklarının öyküsünü anlatarak gözyaşı dökenler varmış. Kimileri de kocalarının çirkin ya da yaşlı bir rakibeyi kendisine üstün tutmasının acısını anlatıyorlar. Ya da biricik oğlunun ya da çok sevdiği eşinin ölümünü anlatmak üzere dokunaklı sözler buluyorlarmış. İnsanın içini karartan ve acıklı bu öykülerle bir yıl böylece geçmiş. Ama Küçük Sultan gördüğü binlerce kadın içinde felaketi yoğunluk ve derinlik bakımından kendisininkine eşit olan tek bir kadın bulamamış. Ve gittikçe daha fazla keder ve umutsuzluğa gömülmüş. İşte tam o sırada ölümün soluğunu ensesinde hissederek titreyen ve yürümek için bir bastona dayanan zavallı bir yaşlı kadın hamama gelmiş. Şah'ın kızına yaklaşarak elini öpmüş ve ona "Benim çektiğim dertler yasitti, geçirdiğim yılların adedinden de fazladır ve sana onları anlatmayı bitiremeden dilim kurur. Bundan dolayı ben sana sadece başıma gelen ve zaten hepsinden büyük olan son felaketi anlatmakla yetineceğim. Çünkü ne anlamını ne de nedenini kavradığım tek felaket budur. Bu felaket başıma daha dün yoldayken geldi. Huzurunda böyle titreyip duruyorsam yasitti, felaketi görmüş olmamdandır. Olay şöyledir. Bil ki Yasitti, tüm varlığım şu sırtımda gördüğüm mavi pamuklu gömleğimdir. Ve cömert yüreğinle hizmete açtığın hamamında yıkanıp sırtıma geçirmek üzere ilkin onu yıkamam gerektiğinden nehrin kenarına giderek kimse görmeden soyunup gömlek yıkayacak tenha bir yer bulmaya karar verdim. Bu işi uygunsuz bir durumla karşılaşmadan tamamlamış, gömleğimi yıkamış, güneşte kurusun diye çalılıkların üzerine henüz sermiştim ki, başında bir sürücüsü olmayan bir katırın benden yana doğru su dolu iki tulumla yaklaştığını gördüm. Biraz sonra katırcının da ortaya çıkabileceğini düşünerek henüz yarı kurumuş olan gömleğimi sırtıma geçirdim ve katırın geçip gitmesini bekledim. Ama ne katırcı ne de katırcının gölgesi vardı. Bu sahipsiz katırın başını sallayarak yolundan ve gideceği yerden emin olarak nehir boyunca yürümesine şaşırıp kaldım. Ve merak ederek iki ayağım üzerine dineldim ve onu uzaktan izledim. Katır biraz sonra suyun kenarından uzak olmayan bir kaya yığınının önüne geldi ve toynaklarını yere çarparak durdu. Ve sağ ayağının toynağıyla bu şekilde yere üç kez vurdu. Üçüncü vuruşunda kaya açıldı ve katır tatlı bir inişten aşağı doğru yol alıp mağaraya girdi. Ben de çok şaşırmama karşın bu katırı izlemek için elimden gelen arzuya engel olamadım ve onun ardından yer altındaki mağaraya girdim. Böylece hiç kuşkusuz yer altındaki bir sarayın mutfağı olduğu anlaşılan bir yere ulaştım. Ve ocakların üzerinde düzenli bir sırayla dizilmiş güzel kırmızı tencereler gördüm. Bu tencerelerden yüreğimin yelpazelerini açan ve burnumun zarlarını canlandıran nefis bir koku yayılıyordu. Büyük bir açlık içimi kazımaya başladı ve canım bu harika mutfağın yemeklerini tatmak istedi. Ama ortalıkta ne aşçı, ne aşçı yamağı, ne de Allah rızası için bir şey isteyebileceğim kimse bulunduğundan en hoş kokuyu yayan tencereye yaklaştım ve kapağını kaydırdım. Kokulu büyük bir duman beni sardı ve tencerenin dibinden ansızın bir ses bana "Hey oradaki, hey oradaki, bu yemek bizim hanımımız içindir, dokunma ona yoksa ölürsün" diye haykırdı. Ben de korkuya kapılarak kapağı yeniden tencerenin üstüne kapattım ve mutfaktan kaçtım. Oradan biraz daha küçük olan ikinci bir salona ulaştım. Burada tepsiler üzerinde çeşitli hamur işleri, güzel kokan poğaçalar ve yenilmesi hoş, en iyisinden birçok şey sıralanmıştı. Ben de canımın isterlerine karşı duramayarak elimi tepsilerden birine doğru uzattım ve henüz nemli ve yumuşak olan bir poğaça aldım. Tam o sırada elimin üzerine vuruldu ve bana poğaça bıraktırıldı. Ve tepsinin ortasından yükselen bir ses, "Hey sen, baksana bana, bunlar bizim hanımımız içindir, dokunma yoksa ölürsün" diye bağırdı. Korkularım da son kertesine ulaştı ve bacaklarım titreyerek ve altımda kıvrılarak önüme doğru koştum. Ve birdenbire kendimi dehlizler ve dehlizlerden geçerek güzelliği ve zenginliği şahların saraylarındakilerle bile karşılaştırılamayacak kubbeli büyük bir salonda buldum. Bu salonun ortasında büyük bir havuz vardı. Bu havuzun yöresinde içlerinden biri daha yüksekçe ve öbürlerinden görkemli 40 taht vardı. Serinlik ve uyumdan başka bir şeyin bulunmadığı bu salonda kimsecikler yoktu. Ve orada bütün bu güzelliğe hayran olarak bir süre kalmıştım ki o sırada sessizliğin ortasında kulaklarıma taşlar üzerinde sürüler halinde yürüyen keçilerin toynak seslerine benzer bir gürültü geldi. İşin ne olduğunu anlayamadan duvara yaslanmış olan bir divanın altına görülmeksizin görebilecek şekilde sokuldum. Ve toynak sesleri toprağa sarsarak salona yaklaştı. Ve hemen içeriye uzun sakallı 40 tekenin girdiğini gördüm. Sonuncusu da sondan bir öncekinin sırtına binmişti. Ve bunların hepsi düzgün bir şekilde gidip her biri havuzun yöresindeki tahtlardan biri önünde durdu. Arkadaşının sırtında yol alan, taşıyıcısının sırtından inerek görkemli tahta kuruldu. Sonra tüm öteki tekeler başları toprağa dönük onun önünde eğildiler. Ve öylece kımıldamadan durdular. Sonra başlarındakiyle birlikte hepsi birden ayağa kalkıp 3 kez silkindi. Aynı anda teke postları üzerlerinden düştü. O zaman başlarındakinin en güzelleri olan ay gibi parlak 40 delikanlının ortaya çıktığını gördüm. Efendileri başta havuza indiler ve suda yıkandılar. Ve yaradanlarına şükrederek Yasemin gibi bedenleriyle oradan çıktılar. Tüm güzellikleriyle çırçıplak tahtlarına oturdular. Büyük tahta oturan delikanlıyı gözden geçirdim. Ve onu görmekle yüreğimin hayran kaldığını hissettim. Ve birdenbire gözlerinden iri damlaların aktığını gördüm. Öteki gençlerin gözlerinden de aynı şekilde yaşlar dökülüyordu ama onunki kadar değil. Hepsi birden "Ey hanımımız, ey hanımımız!" diye hıçkırmaya başladılar. Ve başlarında bulunan genç iç çekerek "Ey zarafet ve güzellik sultanı!" diyerek hıçkırdı. Sonra yerden çıkan, tavandan inen ve duvarlardan, kapılardan ve eşyalardan sızan ve pişmanlık ve kederle vurgulanan seslerin "Ey hanımımız, ey zarafet ve güzellik sultanı!" diyerek bu sözleri tekrarladıklarını işittim. Böylece bir saat kadar ağlayıp iç çekerek inledikten sonra delikanlı ayağa kalktı ve "Ne zaman geleceksin? Ben artık çıkamıyorum ey sultanım. Ben çıkamadığıma göre ne zaman geleceksin?" dedi. Sonra tahtından indi ve teke postuna büründü. Aynı şekilde diğerleri de tahtlarından inip teke postlarına büründüler ve geldikleri gibi gittiler. Ben de onların toynaklarının sesini toprakta duymaz olunca gizlendiğim yerden kalktım ve geldiğim gibi oradan dışarı çıktım. Ancak yeraltı mağarasından çıkınca rahat soluk alabildim. Ve ey sultanım, işte benim öyküm ve yaşamımdaki en büyük felaket de budur. Çünkü sadece açlığıma ve tencerelerden, tepsilerden doyum sağlayamamakla kalmadım. Bu yeraltı mağarasında gördüğüm harika şeylerden de bir şey anlamadım. Ve kesinlikle yaşamımın en büyük felaketi budur. Yaşlı kadın böylece öyküsünü anlatınca onu yüreği çarparak dinleyen Şah'ın kızı arkadaşının sırtına binen tekenin kendi sevgilisi olduğundan hiçbir kuşku duymamış ve neredeyse heyecandan ölecekmiş. Ve sonunda konuşabildiğinde yaşlı kadına "Anacım, acıması bol Tanrı seni buraya benim aracılığımla yaşlılığında mutlulandırmak için göndermiş. Çünkü bundan böyle benim anam gibi olacaksın ve benim elimin altında olan her şey senin olacaktır. Ama lütfen Tanrı'nın başına yağdırdığı hayırlar için biraz minnet duymaktaysan şu anda ve şu saatte ayağa kalk ve katırın tulumlarla içine girdiği yeri bana göster. Senden benimle birlikte içeri girmeni değil ama o yeri bana göstermeni istiyorum" demiş. Yaşlı kadın da işitip itaat ettiğini söylemiş. Ay hamamın damında yükseldiği zaman ikisi birlikte yola çıkıp ırmak kenarına gitmişler. Katırın içi su dolu 2 tulum yüklenmiş olduğu halde kendilerinden yana gelmekte olduğunu görmüşler. Onu uzaktan izlemişler ve kara yığının olduğu yerde toynaklarıyla yeri dövdüğünü, sonra da önünde açılan yarıktan yer altına indiğini görmüşler. Şah'ın kızı yaşlı kadına "Sen beni burada bekle" demiş. Ama yaşlı kadın onu yer altına yalnız indirmeye bırakmamış, heyecanlanmasına karşın onu izlemiş. Yeraltı mağarasına girmişler ve mutfağa ulaşmışlar. Ocakların üzerine düzenli bir şekilde dizilmiş bütün kırmızı tencereler uyumla ses veriyor ve yüreğin yelpazelerini açtıran ve burun deliklerini canlandıran ve kaygılı ruhların kederini dağıtan güzel kokular saçıyorlarmış. Onlar geçerlerken tencerelerin kapakları kendiliğinden açılmış ve onlardan yükselen sesler "Hoş geldin sultanımız, hoş geldin" diyorlarmış. İkinci salonda da içlerinde hamur işi tatlılar ve böreklerle seyredenin bakışını doyuran birçok güzel ve nefis yiyeceğin bulunduğu tepsiler diziliymiş. Ve bütün bu tepsiler ve içinde taze ekmeğin yer aldığı tekneler, onlar geçerken neşeli seslerle "Hoş geldin, hoş geldin" diyorlarmış. Yörelerindeki hava bile mutlulukla titrer ve sevinç haykırışlarıyla çınlar gibiymiş. Yaşlı kadın da bütün bunları görüp işiterek Şah'ın kızına kubbeli salona giden dehlizin giriş yerini göstererek "Hanımım, işte buradan girmek gerek. Ben seni burada bekleyeyim. Çünkü hizmetçilerin yeri mutfaktır, taht salonları değil" demiş. Küçük Sultan da geçtiği yerlerde mutlu seslerin kopardığı, "Hoş geldin" haykırışlarının duyulduğu dehlizler boyunca yürüyerek yaşlı kadının kendisini tanımladığı büyük salona tek başına sokulmuş. Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.